Ayrım 36, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 310. Al sana bilimsel araştırma. Modern tıp anlayışıyla doktorlara öğretilen malum o sihirli soru 1990'lardan sonra fazlalaştı. Ailenizde tansiyon var mı? Ailesinde tansiyon olmayan var mı? Başka sorum yok, al sana ilaç. Mesele şu, genetik denilince ilk anlaşılan iyileşemez algısı oluyor ve bu da ilaç kullanımından başka seçenek yok anlayışına yol açıyor. Sorun yine salt biyolojik kimyasal olarak gösteriliyor. Rahatsızlığın fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik sebebi yine yok sayılıyor. Hep tek çözüm yolu gösteriliyor, ilaç tedavisi şart. Oysa konunun hiç dile getirilmeyen başka yönleri var. Sürekli kullanılan tansiyon haplarının yan etkileri bulunuyor. İnsanlara leblebi gibi ilaç yazmayı tartışmak gerekiyor. Tıp tartışılmaz değil. Beden ilaç merkezli yöntem büyük hatalara sebep oluyor. Çünkü işte Posikor, Mibefradil, Roche şirketinin ürettiği tansiyon ilacı, FDA ilacı 8 Haziran 1998'de onaylayıp ruhsatı verdi. Sadece bir yıl içinde kayıtlara 200 ölü geçti. Roche ilacı bir yıl dolmadan gönüllü olarak piyasadan çektiğini açıkladı. Ölümler ile ilaç arasında bağlantı olduğunu reddetti. Diovan veya Valsartan, Novartis şirketinin ürettiği tansiyon ilacı. İlaç 1990 yılında patent aldı ve 1996 yılında tıbbi kullanıma girdi. Patent süresi Eylül 2012'de bitmeden önce yıllık 6-8 milyar dolarlık satışı oldu. Dünyanın en çok satan tansiyon ilaçlarından biri durumuna yükseldi. Yüzden fazla ülkede satılıyordu. Fakat 6 Temmuz 2018 tarihinde ilaç piyasadan toplatılmaya başlandı. Türkiye 2 aylık gecikmeyle bu kararı aldı. Dendi ki Çin Linhai bölgesindeki Zhejiang Huahai Pharmaceutical adlı ilaç firmasının ürettiği Valsartan maddesinde kanserojen madde tespit edilmesi üzerine ürünlerin toplatılması kararı alındı. Resmi gerekçe böyleydi. Ya gerçekler? İlacın patent süresi dolmadan çok önce kuşkular dile getirilmeye başlandı. Circulation, Circulation Research ve Hypertension adlı Amerikan kardiyoloji dergilerinde 2001-2004 yılları arasında kaygıları dile getiren 5 makale yayımlandı. Umursayan olmadı. Güya başka araştırmalar bunun tersini iddia ediyordu. Oxford Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik bilim dergisi European Heart Journal 2009'da ilacın çok yararlı olduğunu övgüyle vurguladı. Araştırmayı yürüten ekibin başında bir Japon profesör vardı, Hiroaki Matsubara. Araştırmada 3000 tansiyon hastası günü gününe izlendi. Bir grup hastaya Valsartan verildi, ikinci bir gruba da başka tedaviler uygulandı. İki grubun arasında sürekli olarak yapılan karşılaştırmalar o kadar kesin ve tartışılamaz sonuç verdi ki, araştırmayı yürüten doktorlar konuyu uzatmaya gerek yok diye çalışmayı durdurdu. Keza deneme uğruna ikinci grubu bu etkili ilaçtan uzak tutmanın onların yaşamını tehlikeye atacağını düşünmüşlerdi. Ah şu insancıl bilim çalışmaları! Yalandı tabii. Novartis şirketi Japonya'daki araştırmanın sonucunu dünyaya duyurdu. Öyle ya, dürüstlükleriyle tanınan Japon bilim insanlarına kim güvenmez? Araştırma Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin European Society of Cardiology yani 2009 yılındaki kongresinde sunuldu. Novartis ilacının tanıtımlarında ve yayınlarında bu araştırmayı kullanmaya devam etti. 2 yıl böyle geçti. Birden European Heart Journal dergisi makaleyi geri çektiğini açıkladı. Ardından ilgili makaleyi yayımlayan bilim dergilerinden Circulation Journal'da araştırmayı güvensiz bulduğunu belirtip okuyucularından özür diledi. Neler oluyordu? Araştırmada tutarsızlıklar vardı. Araştırma güvenilir değildi. Araştırmanın başında bulunan Profesör Matsubara, Kyoto'daki Prefectural Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti. Üniversite soruşturma başlattı, raporunu 12 Temmuz 2013'te açıkladı. Araştırmaya konu olmuş hastaların tıbbi dosyaları teker teker incelenmiş ve verilerde manipülasyon olduğu anlaşılmıştı. Şöyle ki ilacı alan hastaların verileri olumlu yönde abartılmış, ilacı kullanmayan hastaların verileri ise belli ölçüde olumsuzluğa itilmişti. Konu burada da bitmiyordu. Araştırma ekibindeki bir uzman Novartis'in ücretli görevlisiydi ki bu Novartis görevlisi başka üniversitelerde bu ilaç üzerine yapılan deneylere katılmıştı. Araştırmayı yürüten Profesör Hiroaki Matsubara, ilaç şirketi Novartis'ten 1.4 milyon dolar almıştı. Ne var, herkes alıyor diye açıklandı bu etkileme parası. Aslında Novartis aynı ilaç çalışmasını ilk önce Japonya'da Jikei Üniversitesi ile 2007 yılında yapmıştı. Bu araştırma bilim dergisi The Lancet'in 28 Nisan 2007 tarihli sayısında Profesör Seibu Mochizuki imzasıyla yayımlanmıştı. 2013 yılındaki skandalın ardından bu çalışma üzerinde tekrar inceleme yapıldı. Kan basıncı ile ilgili verilerin gerçek tıbbi kayıtlardan farklı olduğu ve bu araştırmayı yapan grup içinde yine bir Novartis çalışanının yer aldığı ortaya çıktı. Soruşturma komitesi raporunda Novartis'in 2005-2007 arasında Profesör Seibu Mochizuki'nin dahil olduğu bilim grubuna 84 milyon yen bağışta bulunduğunu yazdı. Bitmedi. Asıl bomba sonra ortaya çıktı. Japon miti ortadan kaldıktan sonra Valsartan değil benzeri ilaçlar üzerinde şüphe doğdu. Kozar yani Losartan, Novartis grubuna bağlı Sandoz tarafından 1986 yılında patente alındı ve 1995 yılında tıbbi kullanım için onaylandı. Valsartan olayından sonra bu tansiyon ilaçlarında da iki çeşit kanserojen madde bulundu. Hindistan merkezli Hetero Labs'ten İsrail merkezli Teva'ya kadar ilaç şirketleri benzeri ürünleri piyasadan çekti. Kimi ürünler piyasadan çekilse de Valsartan, Losartan ve Irbesartan gibi etmenli ilaçlarla ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu ilaçlar Candesartan, Azilsartan, Eprosartan, Irbesartan, Telmisartan, Olmesartan vesaire hala reçete ediliyor. Bunları doktorunuzla konuşmanızda yarar var. Mesele sadece kimi tansiyon ilaçlarında kanserojen madde olup olmaması değil. Bu bölümde Japonya'dan çok bahsettik, bu ülkeden devam edeyim. Daiichi Sankyo Inc., Olmesartan, Benicar üreticisi, Amerikan şirketi Pfizer'da Olmetec markası altında tansiyon ilacını satıyor. Türkiye'de Hiperstar olarak pazarlanıyor. Türkiye'nin de bulunduğu 35 ülkede 20.332 kişiyle yapılan ve 2,5 yıl süren araştırma sonucu NEJM Bilim Dergisi'nde yayımlandı. Telmisartan yani Mikardis ile yalancı ilaç Placebo arasında felci, stroke önleme yönünden herhangi bir fark yoktu. Mikardis %8.7, Placebo %9.2 idi. FDA değerlendirdiği Roadmap ve Orient adlı iki klinik araştırma sonucunda yüksek tansiyon tedavisi için Olmesartan kullanan tip 2 diyabetli hastaları uyardı. Araştırmalarda kardiyovasküler sebeplere bağlı ölümlerin placebo kullananlara göre anlamlı olarak yüksek olduğunu açıkladı. Böbreklere zararı ise araştırılıyordu. FDA yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan enalapril, Catopril, Lisinopril, Ramipril gibi ACE inhibitörü ile ARB yani Valsartan ve diğer grubu tansiyon ilaçlarına hamilelerde ölümlere yol açtığı için siyah kutu uyarı koymayı şart koştu. JAMA Bilim Dergisi'nin 5 Ağustos 2013 sayısında bazı tansiyon ilaçlarının uzun süreli kullanımının kadınlarda meme kanserine yol açtığı yazıldı. Tüm bu sebeplerle bilinçli hasta olmak şart, tüm bu sebeplerle akıllı ilaç kullanmak şart. Öyle ki hekimler iyi biliyor ki bazı ilaçlar tansiyon fırlamalarına neden oluyor. Özellikle tansiyon hastaları sürekli bu tür ilaçlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, kortizon içeren ilaçlar, bazı ağrı kesiciler, bazı depresyon ilaçları, burun açıcı spreyler, aktif maddesi sibutramin olan zayıflama hapları gibi ilaçlar hipertansiyona yol açabiliyor. Şifa niyetine içilen bitki çayları bile bazen tansiyon nedeni olabiliyor. Keza uykusuzluk tansiyonu tetikliyor. ölçüm modası, kolesterol ölçümü, diyabet ölçümü, vücut kitle indeksi ölçümü, D vitamini ölçümü, toksik yük seviyesi ölçümü, tansiyon ölçümü, ölçüm, ölçüm, ölçüm. Nicel benlik, life logging diye kavram var, moda yapıldı. İnsanlar yaşamlarındaki her girdiği ölçüyorlar. Kalori, kafein, toksin, stres, oksijen, ne kadar uyudular, ne kadar yürüdüler, ne sıklıkla cinsel ilişkiye girdiler, idrarındaki dışkısındaki kimyasal seviye. Küçük kameralarla hayatınızın kaydı tutturuluyor. Herkesin elinde, cebinde, çantasında bir minik alet. Sonuçta hayat zindelik olmaktan çıktı, ölçmeye indirgendi. İyi bir yaşam sürmenin aracı olan sağlık hayatın tek amacı oldu. En yardımcı olan ise tıbbi aletler ve ilaçlar. Gece gündüz çalışıp yorgun mu düştünüz? Al bir amfetamin. Beyniniz durdu gibi mi hissediyorsunuz? Al bir nootropik ya da al bir adderol veya metilfenidat, modafinil. Ölçüm varsa ilaç var mutlaka ve sürekli ölçümler değiştiriliyor. Total kolesterolde eski sınır 210-220 idi. Önce 200'e ve sonra 180'e çekildi. Sonuç milyonlarca kolesterol hastası. Ya diyabet? Eskiden açlık kan şekeri 110-120 sınırındaydı ve ilaç yazılmazdı. Sınır 100'e kadar çekilince milyonlarca yeni hasta ile ilaç pazarı büyütüldü. İnsanlar ellerinde ilaç torbaları avuç avuç hap yutuyor. Küresel ilaç şirketleri son 30 yılda en hızlı büyüyen sektör oldu. Dipnot, kitap yazımını bitirdiğimde Perihan teyzemi kaybettim. Odasında bir kutu içinde kullandığı 12 çeşit ilaç vardı. Aynı annem gibi. Teyzemin böbrekleri iflas etmişti. Umarım elinizdeki kitap insanların ilaç kullanırken bunun yan etkileri nedir sorusunu yöneltmelerine sebep olur. Teşhisi koyanlar kılavuz kitaplara göre hareket etmeyi sürdürüyor. Soru aslında basit. Tansiyon ölçüm kıstası yani alt üst sınır nasıl belirleniyor? Rehber kılavuz kitapta. Bu kılavuzu kim yazıyor? Amerikan Kardiyoloji Koleji, ACC ve Amerikan Kalp Derneği, AHA, öncülüğünde Amerikan Hipertansiyon Derneği, American Society of Hypertension, ACH gibi sağdan soldan toplama birkaç kuruluşla yan yana gelip Birleşik Ulusal Komite, JNC, Joint National Committee oluşturup karar veriyorlar. Kılavuz rehber kitabın ilki tansiyon ilaçlarının iyi para kazandırdığı 1977 yılında çıktı. JNC1. İkincisi 1980 yılında çıktı. JNC2. En sonunda 2003 yılında JNC7 çıktı. Aradan 10 yıl geçti. JNC8 için ABD'de toplantı yapıldı, kavga çıktı. ACC AHA'nın JNC8 raporu 2013 yılının son ayı içerisinde ancak 14 sayfa 9 tavsiye kararıyla çok özet şekilde bilimsel literatüre girdi. Ancak beklenmeyen şekilde bir hafta sonra Amerikan Hipertansiyon ve Uluslararası Hipertansiyon Dernekleri yani ACH ve ISH ortaklaşa ve JNC8'den apayrı bir başka hipertansiyon kılavuzu yayımladı. Al sana bilim. Taklit etmeye ve ne derlerse yazarlarsa aynen reçete etmeye devam mı edilecek? Sadece tansiyon değil, kolesterol sınırını belirleyen AHA ve ACC, iki kalp kuruluşu dünyanın kaderini ölçüyor. Bu kılavuzlara bakıp kimileri koca koca laflar ediyor. Toptancılık meselesine hiç girmek istemiyorum. Kan basıncı bir kişiden diğerine değişmez mi? 20 milimetre HG kadar küçük bir düşüş bazı insanlar için sorunlara neden olurken başka birinde aynı etkiyi göstermeyebilir. Farklı kan basıncı türleri ve nedenleri yok mu? Konuyu uzmanına bırakalım. ABD'li akademisyen kanser araştırmacısı Profesör H. Gilbert Welch'in New York Times gazetesine yazdığı makalenin başlığı şuydu. Yeni tansiyon rehberinin sizinkileri yükseltmesine izin vermeyiniz. 15 Kasım 2017. Konu şuydu, hep karşımıza çıkan ve pek inandırıcılıkları kalmayan Amerikan Kalp Derneği AHA ile Amerikan Kardiyoloji Koleji ACC yanlarına 9 kuruluş alıp Eylül 2017'de yeni hipertansiyon kılavuzu yayımladı. Kan basıncı üst sınırı 14'e 9'dan 13'e 8'e yani 130/80 mm/Hg indirildi. Yani tedavi altındaki hastalar için hedef değer artık Amerika ve Avrupa kılavuzlarında 2013 yılında yazan 14'e 9 değildi, 13'e 8 olacaktı. Bu yeni durum sadece ABD'de erişkinlerin neredeyse yarısına, yani %46'sına hipertansiyon teşhisi konmasına yol açtı. Hasta sayısı 72 milyondan bir anda 103 milyona fırladı. Dipnot, ABD'de 1995 yılında yetişkin nüfusunun %24'ü, 2004 yılında %29'u, 2006'da %32'si ve 2017'de %46'sı tansiyon hastası olarak belirlendi. Sayı hep arttı. Bu sınırların değişiminden mi yoksa diğer şartların değişmesinden mi oldu? Bugün AHA ve ACC tansiyonu 12'ye 7'ye çekmeyi araştırıyor. İş çığırından çıktı ve kimse oralı bile değil. Profesör Belch makalesini New England Tıp Dergisi'nde 2015 yılında yayımlanan 50 yaş üstü 9.361 kişiyle 102 klinikte yapılan Sprint adlı büyük fonlu çalışmanın sonuçlarına yanıt olarak yazdı. Yeni kılavuz bu çalışma üzerine açıklanmıştı. Dipnot, bu çalışmaya Takeda Farmakoloji, INT ve Arbor Farmakoloji ile Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü, Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Ulusal Enstitüsü ve Yaşlanma Ulusal Enstitüsü destek verdi. Profesör Welch dedi ki, yıllarca doktorlara 140'tan daha az sistolik kan basıncı hedeflenmesi söylendi. Dipnot, sistolik değer kalp kasıldığında kalpten damarlara doğru atılan kanın damar duvarında yaptığı basınç. Diyastolik değer ise kalp gevşediğinde hala damar duvarında mevcut olan basınç. Ardından 2013'te 60 yaş ve üstü hastalar için öneriler 150'den aza gevşetildi. Şimdi önümüzdeki 10 yıl içinde %10'luk kalp krizi veya inme riski olan herkes için 130'dan aza sıklıklaştırıldı. Bu ABD'deki tüm yetişkinlerin yaklaşık yarısı demektir. Bahse girerim, bu haberi duyunca kan basıncı yükselen tek doktor ben değilim. Açıklama: daha az tıbbın savunucusuyum, daha sağlıklı bir yaşam sürüyorum ve sayılara fazla odaklandığımız için endişeleniyorum. Profesör Belch uzun uzun itirazlarını rakamlar vererek açıkladı. Sonra ne oldu dersiniz? 1769 yılında kurulan ABD Ivy League'de bulunan araştırma üniversitesi Dartmouth College'dan Eylül 2018'de istifa etmek zorunda bırakıldı. İlaç konularında fikir ileri sürmek öyle kolay değil. Çeşitli gerekçelerle mutlaka bedel ödetiyorlar ve hiç utanmadan rehber kılavuz kitap hazırlamayı sürdürüyorlar. Hatta sağlığa, tansiyona ne kadar önem verdiklerini göstermek için Dünya Sağlık Örgütü 2005 yılından itibaren 7 Mayıs'ı Dünya Hipertansiyon Günü ilan etti. Sağlığımızla ne kadar yakından ilgileniyorlar değil mi? Bunları hep göstermelik. Tansiyon, şeker, kolesterol, hatta D vitamini eksikliği bile. Hayatımızda hep ölçüm korkusu var. Korkutarak teslim alıyorlar. Hastasın sen. Hemen ilaç almalısın, hem de hayatının sonuna kadar. Yüksek tansiyonun sebebi yetersiz kamu politikalarıdır. İnsanlar ağır ekonomik politik baskı altındadır deseniz size kim inanır? Yaşam tarzını gündeme getiren yok. Ölç tansiyonu, iç hapı. 2000 yılında İngiltere'de kurulan ve insanları tansiyon konusunda eğiten, hastanelerde, eczanelerde, sağlık merkezlerinde ve alışveriş merkezlerinde ücretsiz tansiyon ölçümü yapan The Blood Pressure Association, BPA diyor ki, yüksek tansiyon tedavi edilemez ve ilaç almanız gerekiyorsa muhtemelen ömür boyu kullanmaya devam etmeniz gerekecektir. Eğer almayı bırakırsanız kan basıncınız tekrar yükselir. Kendinizi iyi hissetseniz bile ilaçlarınızı kullanmaya devam etmek çok önemlidir. Kan basıncınızı düşük tutarak kalbinizi ve kan damarlarınızı hasara ve hastalıklara karşı koruyorsunuz. Tansiyon ilaçlarından yan etkileri varsa doktorunuz veya hemşireniz dozunu değiştirebilir veya sizin için daha iyi çalışabilecek farklı bir ilacı deneyebilir. Ölçme, ölçüm kıyaslamadır, yönetebilmenin aracıdır. Ölçme tekniğini hayatın gerçeğini bulmada en önemli yol gösterici olarak moda yapan kişi Francis Galton, 1822-1911 idi. her şeyi ölçüyle açıkladı. Gerçek olan sadece sayıydı ve ırkçı sosyal darvinizm öjeni kavramını ölçme metoduyla inşa etti. İnsanlık içerisinde bozuk, hatalı, hasarlı ve kötü özelliklere sahip ırklar vardır. Bunlara bilim çözüm bulmalıdır. Toplumsal yaşamda ancak şartlara uyum sağlayabilen, mücadele etme, savaşma kapasitesine sahip güçlüler ayakta kalabilir. Zayıflar ise yok olmaya mahkumdur. Bilim ırkçılığı denen öjeni ölçme metodunun bugün günlük hayat içinde bu derece fazla olması salt ama sağlık diye açıklanabilir mi? Biliniz ki ölçme aynı zamanda faşist soykırımın kodudur. Hiç tesadüf değil. Psikoloji, sosyoloji gibi bilimlere metri son ekini takarak insan davranışlarının ölçülebilir ve öngörülebilir olduğu esasına dayanan psikometri, sosyometri gibi bilimler Galton'un insanları sağlıklı sağlıksız sınıflandırma çalışmalarından çıktı. Modern tıbba başka pencereden bakabilmeyi öğrenmeliyiz. Küresel şirketlerin sizin sağlığınız için çalışma, araştırma yapmadığını bilmelisiniz. Örneğin ABD ilaç şirketi Vitarin, yüksek tansiyon ilacı Diazid'in jenerik versiyonunu üretmek için FDA'ya başvurdu. Aylar geçti. ABD'nin en güvenilir kurumu FDA ve rakip ilaç şirketi Bolar'ın evraklarda tahrifat yaptığı ortaya çıktı. Bunları okudukça insanın tansiyonu yükseliyor. Tansiyonun asıl sebebi bunlar. Bölümü toparlayayım. En yararlı ilacı ABD Kaliforniya'daki Western Virginia Üniversitesi geçen yıl keşfetti. Yaptıkları araştırmaya göre aşık olmak gibi duygusal tepkiler sağlıklı yaşamın kapısını aralıyor. Kalp güçlü atıyor, tansiyon değerleri normal seviyelere geliyor. Yaşam sevinci en yararlı ilaç, aşık olmak, spor yapmak, sağlıklı beslenmek. İrlandalı yergi ustası Jonathan Swift'in iyileşmenin çaresi pek farklı değil. Dünyanın en iyi doktorları perhiz, sükut ve neşedir. 36. ayrımın sonu. Sayfa 320.